Ayrım 18.
15. Behruz Bey romanın alt taraflarını okudukça merakı artıyor, merakı arttıkça okumayı intimakı ziyadeleşiyordu. Hikayenin kahramanı olan genç aşığın maşukası, Manon ile Amerika'da Nouvelle Orléans'a vusullerinden sonraki sergüzeşleri, aşık ve maşukanın umulmadık bir badireden daha kurtulmak için vahşilerin karargahına doğru firar ederken, kumluk bir sahranın o ortasında yorgunluktan ve açlıktan bitap düşen zavallı maşukanın vuku vefatı, bir çare aşığın maşukasını defnettiği çukurun üzerinde, mecruh ve bir mecal olduğu halde bir gün bir gece yatıp kaldıktan sonra yakalanıp, Nouvelle Orléans'da hapis ve Manon'un naaşının da şehre naklonunuşu, Nihayetül Emir Aşık-ı Miyus'un Fransa'ya avdeti pek tabi ve müessir surette yazılmış olduğundan ve Behruz Bey'in gene defaten canlanan hayalatı, o vukuat ve onların tevlid ettiği hassasiyetle enkli ahvali şahsiyesi arasında bir nevi mevcut olan muvaffakatı, mutabakat derecesinde göstermeye başladığından, kitabı bitirmedikçe elinden bırakmamış, o cihette sabahın saat 4'üne kadar olduğu yerde uyanık kalmış, esnai mütalada, kendi kendine sönünceye kadar yanan, mumların isi odayı doldurmuştu. Bey kitabı kapayıp bir hayli müddet müstarak-ı tefekkürat olduktan sonra yerinden fırladı, bir pencere açtı. Odanın içindeki duman pencereden baca dumanı gibi çıkıyordu. Bey ayak üzerinde duramayacak kadar yorgun olduğundan odanın havasını süratle tecrit ederek hemen yatağına düşmek için kapıyı açtı. Dadı Kalfa ise sofada bulunuyordu. Kapı açılınca hemen geldi, odaya girdi. Bey'in yatağı bozulmamış, odayı duman içinde görünce merak ilcası ile Bey'in yüzüne dikkatle baktı. Bey'in birer siyah halka içine girmiş ve küçülüp çukura kaçmış fersiz gözleri, uykusuzluktan heyecanı maneviden rengi aslisi kaçmış siması, dermansızlıktan tir tir titreyen dizleri halinde bir büyük perişanlık gösteriyordu. Dadı Kalfa sevgili Bey'in bu hali bitap ve perişanesini müteessirane temaşadan sonra şu surette söylenmeye başladı. Vah vah, bu koca papaz ne zaman gelse benim beyimde böyle bir hal görülüyor. Hınzır herif, böyle de ders okutulur mu? Zavallı beyciğim sabahlara kadar gözlerini kırpmamış. O pis kitap için mi böyle harap ettin kendini? Buna hanımefendi de razı değil, ben de razı değilim. Allah da razı değildir. Bari gir yatağına da biraz rahat et. Vah vah, bugün oruç da tutulmaz. Biraz uyu da bakayım, sana çorba ısmarlayayım. Hadi sen yat, ben pencereyi filanı kaparım. Hay hain herif, ne oluyorsun ayol bu kadar çok ders verecek? Sanki bir gecede hepsini okuyup öğrenecek. Behruz Bey Dadı Kalfa'nın bu sözlerini dinlemeyerek kendisini yatağa fırlattı. Dadı Kalfa ise pencereyi kapayıp sigara tablasını, şamdanı filanı kaldırmakla meşgul olduğu kadar hala şu yolda mırıldanıp duruyordu. Vallahi bu derecesi günahtır. El alemin evladını okutacaksan adam gibi okut. Bu kadar zora koyacak ne var? Hele gelsin de bir söyleyeceğimi bırakmayayım. Frenkçe öğretecek de sanki ne olacak? Dadı Kalfa, Monsieur Pierre'in tahammülünden ziyade ders verip nazlı beyni sıktığına zahip olduğu için bu kadarcık söyleniyordu. Aziz Muallim Efendi'nin şakirdini öyle muharike hevesat, mürevvici müştehiyat hikayeler getirip okuttuğunu ve bunu da menfaati şahsiyesini temin için yaptığını bilseydi acaba daha neler söylemeyecekti. Behruz Bey yatağına girdikten sonra uyumaya pek çok uğraştıysa da mümkün olamadı. Romandaki suzişli vukuatı zihninden ve bunların kendi halince mucip olduğu tahsiratı gönlünden çıkaramıyordu. Uykuya dalacak olsa gözlerinin önüne derhal iki mezar geliyordu ki birisi ıssız bir çölün ortasında kabarmış bir topraktan ibaretken üzerine genç bir insan kapanmış ağlıyordu. Diğeri iki sıra servilikle gidilir bir kabristanın bir kenarında sandıkalı, sütunlu, yaldızlar içinde mükellef bir mezar olduğu halde bunun yanından bir kuş bile geçmiyordu. Behruz Bey alimi hayalinde gördüğü bu yaldızlı mezarın kime mensup olduğunu da bildiği için kendi kendine levh-i itap etmekten hali kalmıyordu. Bu hal içinde 4-5 saat uğraştı. Nihayet mütehiyyiç ve fakat medit bir uykuya daldı. 11.30'a doğru Dadı Kalfa'nın odaya girip seslenmesi üzerine gözlerini açtı. O birkaç saatlik uykuyla asabı biraz düzelmiş, midesi gıda aramaya başlamıştı. Dadı Kalfa'nın hazırlattığı çorbayla kebabı iştahlıca yedi. Kahvesini, sigarasını da içti, tekrar yattı. Aralıkta bir uyanarak gene dalmak suretiyle o gece 8-9 saat uyuduktan sonra alev sabah yatağından çıktı, bir pencere açtı. Önüne geceliğiyle oturdu, düşünmeye başladı. Bey'in düşündüğü şey maşukâ-i faniyenin karargâhı ebedisini öğrenmeye bir çare aramak idi. Düşüne düşüne bu çarenin mevkut olduğunu anlayınca, hiç olmazsa sevgilisinin gezip dolaştığı yerlerde ve ez cümle Çamlıca bahçesinde kendi kendine gezinip ağlayıp bir teselli bulmaya çalışmak üzere Dadı Kalfa ile konaktan daha bir iki hizmetkar alarak Çamlıca'daki köşke 5-10 gün için gitmek suretini zihninde kararlaştırdı. Ve bu kararını Dadı Kalfa'yı açtığı zaman ondan da fakat 2 gün sonra için cevabı muvaffakat aldı. Behruz Bey bu kadar üzerine kalben biraz müsterih olarak o gün saat 10'a kadar yatak odasında kaldıktan sonra Dadı Kalfa'nın bir iyisin maşallah. Giyinip de azıcık hava almaya çıksan olmaz mı? Hava güzel. Sokaklar adam almıyor. Gezer eğlenirsin. Hadi beyim, hazırlan yollu teşviki üzerine giyindi. Bastonunu aldı. Konaktan çıktı. Direkler arasına doğru ağır ağır yürümeye başladı. O gün artık direkler arasının kalabalığı harikuladeydi. Gelici ve gidici olmak üzere ikişer sıra arabalardan müteşekkil, çifte zinciri müteharrikin bir ucu Şehzade Karakolu'na, diğer ucu Beyazıt Meydanı'na müntehi idi. Mevkiin Çaycılar Cihetin erkekler, Cami-i Şerif tarafını ise kadınlar tutmuş, karşıdan karşıya geçmek kabil olmadığı gibi bulunulan noktadan ileriye gitmekte müteassir idi. Behruz Bey'in Süleymaniye'den veznicilere geldiği yol kendisini kadınların güzergahına ishal etti. Bey yolun öbür cihetine geçmek isteyip muvaffak olamayacağını anlayınca kenardan direkler arasına gitmek üzere uğraşa uğraşa biraz ilerleyebildiyse de oradan öteye gidemedi. O noktada ilişip kalmış olan birkaç efendinin yanına iltica ederek kalabalık savuluncaya kadar durmaya zaruri karar verdi. Önündeki rengarenk şemsi alayının bir takımı aşağıya, bir takım yukarıya doğru dalgalana dalgalana gidiyordu. Bey düştüğü reh-i narifte üzerinde calibi nazarı hayreti olan yaşmak deryayı huruşanını ister istemez temaşaya dalmıştı. Önünden gelip geçen hanımlara dalgın dalgın bakıp dururken yüreği birdenbire şiddetle oynamaya başladı. Zavallı gencin rengi siması uçuverdi. Yanından aşağıya doğru giden iki hanımdan kırmızı şemsiyelisini maşuka-i faniyeye benzetmişti. Hanımın kalınca yaşmığı altındaki çehresine dikkatlice baktığı zaman Üsküdar vapurunda uzaktan gördüğü hanım yani maşuka-i faniyenin hemşiresi olduğunu tanıdı. Artık iki aydan beridir merak ettiği mezarın mevkiini öğrenmek için ele geçen bu fırsatı kaçırmamak lazım olduğunu düşündü. Binaenaleyh kırmızı şemsiyeyi takibe karar vererek harekete mübadelet etti. Kırmızı şemsiye durdukça bu da durdu. O ilerledikçe bu da ilerledi. Nihayet hanımlar Şehzade Karakolu'nun köşesinden sağa saptılar. Bey de saptı. O sokak her ne kadar birileri kadar kalabalık değilse de bütün tenhada olmadığından bey şemsiyeye pek yaklaşmak istemiyordu. Kırmızı şemsiye bir hayli gittikten sonra sağda bir sokağa saptı. Bu sokakta gelenden geçenden hali değildi. Hanımlar önde, Behruz Bey arkada biraz daha gidildi. Gene sola sapıldı. Burası tenhaydı. Beyin de artık daha ziyade beklemeye tahammülü kalmamıştı. Hızlı hızlı gitti. Kırmızı şemsiyenin yanına vardı. Kırmızı şemsiye ise takip olunduğundan, haberdar olmadığından beyin ayağının sesini alınca döndü kendisine baktı. Bu dakikada Behruz Bey artık kırmızı şemsiyeli hanımın yüzüne bakmıyordu. Gözleri yerde olduğu halde meramını arz etmeye başladı. Hanımı da mukabeleye mecbur etti. Ah pardon efendim, mil pardon. Niçin? Ne var pardon diyecek. Ah nasıl söyleyeyim, dilim varmıyor. Lakin mecburiyet. Ah, iki aydır ne kadar sufrans içinde olduğumu bilseniz bana merhamet ederdiniz. Ne istiyorsunuz? Adamlar geliyor, çabuk söyleyiniz. Ah nasıl söyleyeyim? Hemşirenizin, of söyleyemiyorum. Mezarını neredeyse bana söylemenizi rica ederim, affedersiniz. Lakin emin olunuz ki hemşireniz, ah bir anj gibi şast olarak gitmiştir. Ne söylüyorsunuz? Anlamıyorum ki. Ah, o zavallı meleği görmüş sevmiş idim. Benim bahtsızım. Aman affediniz. Ne istiyorsunuz diyorum size. Hemşirenizin mezarını öğrenmek isterim. Benim hemşiremin mezarını? Evet pardon. Kusurumu affedin. Ne yapayım? Zat-ı seniyenizi temin ederim ki. Siz hemşiremi nerede gördünüz? Çamlıca bahçesinde gördüm. Lakin size temin ederim ki ah hemşireniz bir anjidi. Konuştunuz, görüştünüz müydü? Evet. Lakin ne parol donör, namus dairesinde konuştuk. Ah. Komse trist, mil pardon efendim. Ne söylediğimi, ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Evet, topu bir defa konuştuk. Bahçede konuştunuz öyle mi? Evet efendim, bahçede, ah. Havuz başında olacak. Evet, evet, ah, siz neden biliyorsunuz? Siz ona bir çiçek verdiniz galiba. Ah, evet, bir çiçek, ma por fleur. O da size teşekkürler etti. Çiçeği aldı, göğsüne iliştirdi öyle mi? Ah, öyle oldu. Azıcık geri kalın, şu adamlar geçsinler. Peki efendim. Sonra başka bir defa daha kendisine bir mektup da verdiniz miydi? Ah pardon efendim, mektup başka bir şey değildi. Maryacımız için bir teklif idi. Hemşirimi beğendiniz, sevdiniz miydi? Ah bilmezsiniz, tasavvur edemezsiniz ne kadar sevmiştim. 2 ay, tamam 2 ay gezdim aradım. Bir yerlerde görmek müyesser olmadı. Birdenbire kayboluşuna bir mana veremiyordum. Korkuyordum, kimseye soramıyordum. Nihayet o malörü haber aldım. Ah komje sufer. Besbelli çok sevdiğiniz için öldürdünüz. Ah ben mi öldürdüm? Onun için ben her dakika ölmeye hazırdım. O gideceğine keşke ben gideydim. Hala bana hayat haram oldu. Gözüm dünyayı görmüyor. Pauvre ange. Şimdi görseniz hemşirem elbette tanırsınız değil mi? Aa, ne demek efendim, ne demek? Hiç tanımaz mıyım? Hele yüzüme bir iyi bakınız. Sakın hemşirem sandınız ben olmayayım. Ah, ne kadar benziyorsunuz. Beyefendi, beni anam bir sahne doğurmuş. Ne hemşirem var ne de biraderim. Ah, gerçek mi söylüyorsunuz? Impossible. Bahçede hemşiremle beraber gördüğünüz hanım da bu hanım değil miydi? Periveş Hanım'ın önü sıra giden Çengi Hanım bu aralık arkasına dönüp bakarak ve istihzamız tebessüm ederek küçük bey ihtiyar olmadan benim gibi bunamış galiba dedi. Behruz Bey de Çengi Hanım'ın Çamlıca mülakatı gününden kulağında kalan sesini pek iyi tanıdı. Onun üzerine hanımların yanında mahcubiyetini tahvif edecek bir mazeret aradı ve tekrar söze başladı. Ah pardon, nil pardon, kabahat benim değil, Keşfi Bey söyledi. İşte o beni aldattı. Zararı yok, bari bundan sonra sevdiklerinizi çabuk çabuk mezara göndermeyin. Ah pardon, fakat niçin landonuzla gezmeyip de böyle yayan geziyorsunuz? Nasıl lando? Hani sizi bahçede ilk gördüğüm günkü güzel ekipajınız, süslü arabanızla gezmeli değil misiniz? Ha, o araba bizim değildi, biz onu kirayla tutmuştuk. Vah vah, sizin mahut sarı fayton ne oldu? Onu alacaklı zapt etti, Monsieur Kondoraki'ye bıraktım. Yazık. Behruz Bey bir müddetten beri sermestane ve meşkufane timahşe geri, nükuş ve elvanı, müsterrakı, ezvak ve aslanı bulunduğu baristanın alemi balayı hayalden bir zemini huşki hakikate defaten sükut etti. Bir dakika evvele kadar nazargahını ihata eden hazin seherler, mülevven gruplar, mükevgep semalar, şuku fezar çimenler bir anda dağılıp mahvoluverdi. Bir dakika evvele kadar etrafında velveli engiz olan namat-ı dilşikârı tuyur bir derin sükut ve sükuna tahavül ediverdi. Bir dakika evvele kadar nefes nefes ruhunu tatir eyleyen nefahat-ı sevda fezayı bahar bir anda geçip bitiverdi. Hasılı bir dakika evvele kadar ruh ve fikrini nalan ve giryan ve perişan eden hatıralar, tatlı heyecanlar bir anda nabut ve napeyda oldu. Ben an içinde gönlünü hayret ve nefret ve hasretin hepsine benzer, fakat hiçbiri değil, nekabili tahlil ve tarif bir hissi garip istila etti. Bu hissi garip içinde hayatından telhüşirin hiçbir zevk alamaz oldu. Varlığını bilemiyordu. Nerede bulunduğunu, ne yaptığını, ne yapacağını düşünmeye muktedir olamayarak vücudunu hareket ettiriyordu. Gayri irade bir surette takip etmekte olduğu şekli napesendi, hakikate bir aralık nazara münatıf olmakla ruhunda bir büyük hissi nefret duydu. Fakat kırmızı şemsiyeden uzaklaşmaya kudrete taalluk etmiyordu. Hatta önleri sıra giden Çengi Hanım'ın artık el verir peşimizi bırak, hadi oğlum işine git yolu, tekdiri tahkiramizini de işitemeyerek arzusu hilafına hanımları takipte devam ediyordu. Hele biraz ilerideki bir sokağın köşesinden zuhur eden mükellef bir landonun kendilerine doğru süratle gelişi, zavallı Behruz Bey'i bulunduğu mevkiyi müşkilden kurtardı. Bey o zaman aklını başına alarak kırmızı şemsiyeye hitaben, aman bir lando geliyor pardon dedi, geldiği tarafa döndü, koşa koşa gitmeye başladı. Periveş Hanım'la Çengi Hanım'a gelince, Behruz Bey'in ağız ve incam-ı kârdaki garayı bir ahvalinden bahsederek ve kahkahalarla gülüşerek ağır ağır yollarına devam ettiler.